Ayrım 17. Geri Sayım. Robert Ludlum. Sayfa 177. Cameron Price ile Antonia Schofield ölü ve yaralıların özel eşyalarını toplamışlardı. Tatsız görev bittikten sonra Yarbay Leslie Montrose ile birlikte pistteki Brandon ile Frank Shields'ın yanına gittiler. Kuzey Carolina'ya kadar 4 tane F-16'nın refakatinde gideceğiz. İkisi önde, ikisi arkada dedi yardımcı müdür bavullarını helikoptere yüklerlerken. Black Hawk yerden havalanırken Shields pilot da uçuş görevlisinin yanındaydı. Schofield karısının yanında Price ile Monrose ile oturuyorlardı. Price ile Monrose için uçuşun ilk dakikaları tuhaf geçiyordu. Çünkü ikisi de ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Sonunda Cameron konuştu. Üzgünüm, gerçekten, her şey için. Ben de diye karşılık verdi Monrose soğuk bir sesle. Bay Schofield'ın beni öldürmesine izin verecek miydin? Bu zor bir soru. Hava saldırısından senin sorumlu olduğunu sanıyordum. O anda herhalde izin verirdim. Birçok adam öldürüldü ve yaralandı. Tepkim çok sert oldu.
Benimki de öyle olurdu. Bunu anlayabiliyorum.
Neden bize durumu anlatmadın?
Anlatmamam söylenmişti, emredilmişti.
Kim tarafından? Thomas Cranston adında bir adam mı?
Öğrendiğinizi biliyorum. Evet, Tom Cranston, başkanın verdiği yetkiyle.
Niçin?
Çünkü Cranston CIA'nın tesisi iyi koruyabildiğine inanmıyordu. Haklı olduğu ortaya çıktı, öyle değil mi?
Şu anda helikopterde olan iyi bir dostum bunun için acı çekiyor. Büyük acı içinde.
Onlar her yerdeler Bay Price. Bunlar her kimse her yerdeler ve biz onları göremiyoruz.
Kim olduklarını bilmiyorsun değil mi?
Sadece Kahire, Paris ve İstanbul gibi yerlerden gelen korkunç telefonlarda söyledikleri gibi oğluma ne olacağını biliyorum. Benim yerimde olsan sen ne yapardın?
Kesinlikle senin yaptığını bayan. Mümkünse en tepeye giderdim, sızıntı olabilecek yerlere değil.
Cranston bana haber alma örgütünün üzerinde ya da aşağısında kimsenin yapamayacağı tehditler yapan kanallar olduğunu söyledi. Ben bir anneyim, oğlumu geri istiyorum. Babası ülkesi için öldü ve geriye kalan tek şeyse oğlum. Onu alamazsam ölmeye hazırım. Ben bir askerim, riskleri biliyorum ve hakkımı almak için sonuna kadar gideceğim. Bu nedenle Tanrı'ya şükür en üste kadar çıkabildim. Kusurları olan bir örgütün bir parçasısın. Bay Price ve oğlumu geri almak için etrafınızda döneceğim. Kocamla ben yeteri kadar verdik.
Bir öneride bulunabilir miyim diye soran Price kadının heyecanını yatıştırmaya çalışıyordu.
Öneriyi yapan kişinin benim tarafımda olduğuna inandığım sürece her şeyi dinlerim.
Senin tarafındayım yarbay. Frank Shields ile Schofield da öyle.
Olduğunuzdan eminim, olabileceğiniz kadar.
Ne demek istediğini anlamıyorum.
Yapacak işleriniz var ve kendi başınızı, kibarca söylemek gerekirse kendi onurunuzu kurtarmak zorundasınız. Benim yapacağım tek iş var, oğlumun sağ salim dönmesi.
Aksini iddia etmiyorum dedi Cameron alçak sesle. Ama bana tesisteki sorumluluklarını çok iyi yerine getirdin gibi geliyor. Öncelikli işim bu değildi.
Tom Cranston, Eve Brackett'e arada bir bağlantı olabileceğini, beni bu yüzden göreve aldıklarını söylemiş.
Bağlantı olabilirmiş, bütün bildiğim bu mu?
Görevimiz sen ve özellikle Bay Schofield'ı hedef alan bir terörist örgütün varlığının ötesinde bir şeyler bilmemizi gerektirmiyor.
Buna inandın mı diye sordu Price öfkeyle. Üslubumu bağışla ama bu tamamen palavra, daha kibarcası safsata.
O palavraya ya da safsataya inandım. Çünkü emir komuta zincirine inanıyorum. Kusurlu yanları olsa da yanlıştan çok doğrusu var. Acemi ya da deneyimsiz kişilerin ellerindeki bilgi çok tehlikeli olabilir.
Bana bir örnek ver.
Eski bir İkinci Dünya Savaşı posterindeki yazı buna iyi bir örnek. Gevşek ağızlar gemi batırır.
O gemilerin kaptanları bile mi?
Bilmeleri gerekirse bilirler.
Bir geminin kaptanının haberi yoksa başka bir gemiyle çarpışabileceğini hiç aklına getirmedin mi?
Böyle olasılıklar her zaman vardır. Demek istediğin nedir Bay Price?
Sen büyük bir oyuncusun yarbay ama filmin bütününü bilmiyorsun, bilmeliydin. Everett Brackett'in ölümünden sonra bilmek isteyeceğini sanırdım. O senin dostundu, hem de yakın dostun.
Senin yerinde olsaydım çok üzülür ve çok öfkelenirdim.
Kendime göre üzülüyorum Bay Price. Bir koca kaybettiğimi unutuyor musun? Öfkeye gelince inan bana çok öfkeliyim. Önerin neydi? Bir önerin olduğunu söylemiştin.
Az önceki sözlerinden sonra yapacağım öneriyi kabul edeceğini sanıyorum.
Efendim?
Çok beğendiğin emir komuta zinciri. Ben, Schofield ve Cranston arasında bir toplantı ayarlandı. Bunu Shields istedi. Ancak sen orada olmayacaksın.
Ya,
Leslie'nin bakışlarında kuşku ve bezginlik vardı. Ben olman gerektiğini düşünüyorum diye devam etti Cameron. Bazen bilme gereği kuralını ellerin nerede olduğunu bilemeyecek kadar ileriye götürüyoruz. Sözüme inan, o toplantıda senin de olman gerekir.
Bu konuda yapabileceğin fazla bir şey yok dedi Monrose iğneleyici bir ifadeyle. Müsteşar Cranston bir karar verdi. Bunun bir takım nedenleri olduğundan eminim.
Aptalca nedenler, senin kişisel bağlılığınla ilgili. Dayanamayıp çökeceğini düşünüyor.
Buna kızarım.
Ben de. Daha çok kızdığım ise senin yapabileceğin katkıları engelliyor olması.
Bunu nasıl yapabilirim?
Telefonlarda sana neler söylendiğine bağlı. Konuşmalardan banda alabildiklerin var mı?
Hayır, benimle konuşanlar her defasında farklı adamlardı. Kayıt yapıldığını gösterebilen aygıtları bulunduğunu ve yapılırsa cezasının ağır olacağını söylediler. Ama bütün konuşmalar silinmemek üzere aklıma kazındı. Ayrıca evimde bir kasada duran defterde yazılı.
O defter ya da kopyası Cranston'da var mı?
Hayır, ona sadece özet olarak verdim.
Bununla yetindi mi?
Evet.
Sadece aptal değil geri zekalı dedi Price.
Bence çok akıllı ve ilgili bir adam.
Olabilir ama aynı zamanda geri zekalı. Hem bunu nasıl söyleyebilirsin? Sonuçta doğrudan doğruya oğlunu etkileyebilecek önemli bir toplantıya seni katmıyor.
Tekrar ediyorum diye yanıt verdi yarbay. Nedenleri vardı. Belki haklı. Ne kadar tarafsız olabilirim?
Kontrolünün dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Senin durumunda bir anne olmak nasıldır bilemeyebilirim. Ama anneme, babama ve kardeşlerime nereye gittiğimi, neden hiçbir zaman söyleyemediğimi biliyorum. O toplantıya katılmak istemez misin?
Bütün kalbimle.
O zaman katılacaksın dedi Cameron onun sözünü keserek. Ve seni oraya götürmek için biraz şantaja başvurmak zorunda kalacağım.
Beni şaşırttın. Şantaj mı?
Evet, Shields, Schofield ile benim sen olmadan toplantıya katılmayı reddedeceğimizi söyleyerek tehdit edeceğim. Böylelikle o da Cranston'u doğru yola getirir.
Bunu neden kabul etsin?
Birincisi, ikisinin de bize ihtiyacı var ve daha önemlisi Cranston o not defterini istemedi, özetlerle yetindi. Bu tek başına Frank ile Schofield'ı harekete geçirecek.
Özetler yeterli değil mi?
Asla.
Neden? Önemli bilgiler taşıyordu. Bunun dışında ne olabilir ki?
Sözcük kullanımı, referanslar, tuhaf deyimler, sonuç çıkaracak herhangi bir şey diye yanıtladı Price. Anladığıma göre Cranston Kissinger gibi çok büyük bir jeopolitik stratejici ama sahada hiçbir zaman olmadı. Ormanlar ve bir de ağaçlar vardır. Cranston yeşilliği planlamakta müthiş olabilir. Ama gerçek bir ağaçla içinde bir ton patlayıcı olan plastik bir sahne dekoru arasındaki farkı bilmiyor. Toplantıya katılacaksın bayan. Özür dilerim yarbay. Askeri helikopter iki yolcusu Müsteşar Thomas Cranston ve Merkezi Haber Alma Örgütü Müdür Yardımcısı Frank Shields ile Andrews Hava Kuvvetleri üssünden saat 5'te havalandı. Varacağı yer Kuzey Carolina Cherokee'deki bir özel havaalanıydı. Alan Great Smoky dağlarındaki Peregrine View adlı bir dinlenme tesisinin 7 mil güneyindeydi. Toplantıya 2 saat kalmıştı.
''Bu yeri nasıl buldunuz?'' diye sordu müsteşar.
''Yalnızca çok zenginlerin gidebileceği kadar pahalı bir golf ve dinlenme sitesi. Gel gelelim çok zenginler genellikle o yüksekliğe çıkmayacak kadar yaşlı oluyorlar.''
diye yanıt verdi Frank Shields gülerek.
İnşaatçılar batınca yarı fiyatına biz aldık.
Bence Kongre sizin bütçeniz hakkındaki kaygılarını yeniden gözden geçirmeli. Hepiniz çok akıllı iş adamları oldunuz.
Kelepir malı görünce tanırız Bay Müsteşar.
Nasıl bir yer?
Çok şık ve gözlerden uzak, bakımında çok az kişi çalışıyor. Ama burayı en yüksek güvenliği sağlayan bir yer olarak kullanıyoruz. Eski günlerde Sovyetlerden kaçan birçok kişi orada golf oynamayı öğrendi.
Tam bir kapitalist oyunu.
Birçoğu KGB'nin masraf paralarını Washington'ın en sevilen restoranlarına yatırdıkları gibi buna da alıştı.
Evet, o masraf raporlarının kopyalarını gördüğümü hatırlıyorum. Eski günlerde nerede toplanıyoruz?
4 numaralı evde. Bizi oraya bir golf arabası götürecek. Dağ yolundan çeyrek mil yukarıda.
Oksijen maskesine ihtiyacım olacak mı?
Senin yaşında hayır, benim yaşımda olabilir.
Apalaşların Great Smoky dağları eteklerindeki evin güzel döşenmiş oturma odasında rahat koltuklarda oturuyorlardı. Schofield karısının yanındaydı. Price ile Yarbay Monrose da onların solunda oturuyorlardı. Monrose sivil giyinmişti. Üstünde koyu renk pilili bir etekle beyaz ipek bir bluz vardı. Karşılarında yardımcı müdürle müsteşar Cranston oturuyordu. Thomas Cranston orta boylu, hafif şişman bir adamdı. Sert hatlı yüzüyle bilgili ama septik ortaçağ hocalarının havasını taşıyordu. Gözlük camlarının irileştirdiği gözlerinde merakla konuşmaya başladı.
Tesisteki arkadaşlarım bana bağırmayı kestikten sonra yöntemlerimdeki yanlışlığı açıkladılar. Yeniden özür dilerim.
Tom, ben böyle bir şeyin olmasını istememiştim.
Sen istemediysen ben istedim ve istiyorum. Küçük kız diyerek araya girdi Schofield öfkeyle.
Benim adım Leslie Monrose ve Amerika Birleşik Devletleri ordusunda bir yarbayım. Küçük kız değil.
Bir haber alma görevlisi de değilsin. Tanrım, o telefon konuşmalarının tam kayıtlarına ya da tamına yakınına sahipsin. Ama bu soytarı özetlerle mi yetiniyor?
Hatırlamama izin verin Bay Schofield, dedi Monrose askeri bir otoriteyle. Müsteşar Cranston Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yardımcısıdır.
Bir müsteşar olduğundan eminim ama ben olsam onu kedime bile müsteşar yapmazdım.
Yeter Brandon.
Shields oturduğu yerden kalktı. Tamam Bray, dedi Price öne doğru eğilerek.
Amacını anlattın, dedi Antonia.
Hey durun, dedi Cranston hafifçe gülümseyerek. Ajan Schofield bana kızmakta çok haklı. Bütün bilgiyi almadığım gibi ne düşman hattında oldum ne de olanlar konusunda tavsiyede bulunacak kadar uzmanım. Benim işim farklı ve bunun size kısa zamanda pek yardımı olacağını sanmıyorum.
Sen de uzun zamanda dene, dedi Bray fısıltıyla.
Leslie'nin, yani yarbayın notlarını inceledikten sonra çok fonksiyonlu bir bilgisayara geçirdim. Benim eski ve çok daha bilgili olan arkadaşım Frank neyi inceleyeceğimi, Leslie'nin izniyle defteri almama ve ondan bir sonuç çıkarmam gerektiğini söyledi.
Anlat, dedi Schofield alaycı bir ifadeyle. Neye vardın?
Kes Brandon, dedi Shields yerine otururken.
Elimde değil, kısık göz. Beni ölüme mahkum edenler bu adamlardı.
O berbat karar verildiğinde çocuk yaşlardaydım Bay Schofield ve kaydı okusaydım kesinlikle karşı çıkardım. Buna inanıp inanmamak sizin elinizde.
İnandırıcı olduğunu söyleyebilirim, diye karşılık verdi Bray ve nedenini bilmesem de sana inanıyorum. Ne sonuç çıkardın?
Yarbay Monrose'a oğlunu kaçıranlardan gelen telefonların hepsinde iki ifade vardı. Bunlarda küçük farklılıklar olsa da aynı ağdalı ifade kullanılmıştı.
Daha açık söyle, dedi Schofield.
Yarbay.
Leslie yeterli Tom, diye sözünü kesti Monrose.
Bizim dost olduğumuzu biliyorlar ve şu anda askeri unvanlar biraz cesaret kırıcı geliyor. Oldukça soğuk değil mi?
Bunu hiçbirimiz duymadığımıza yemin ederiz, dedi Price utangaçça gülen yarbaya kibarca gülümseyerek.
Lütfen devam edin Bay Müsteşar.
Pekala, Leslie'yi oğlu için toplam 7 kez aradılar, 2 kez Hollanda'dan. Wormerveer ve Hilversum, Amsterdam olduğunu tahmin ediyoruz. Diğerleri Paris, Kahire, İstanbul ve buradan, yani Chicago ve Kansas, Sedgwick'ten. Tehditlerinin temelinde dünyada yaygın bir örgüt oldukları var. Bunlar kimdi ve nereden geliyorlardı, niyetleri korkutmak mıydı? Hemen yerine getirilmesini istedikleri talimatları vermek için her aradıklarında Leslie tesisteydi. Talimatlar yerine getirilmezse oğlunun öldürüleceği söyleniyordu. Yavaş yavaş.
Tanrım, diye fısıldadı Antonia Monrose'a bakarak.
Kullanılan ifadeler neydi diye sordu Shields, dikkatini çeken ifadeler.
Birincisi bütün talimatlarda vardı. Her defasında talimatlar tamı tamına uygulanacak deniyordu. İkincisi misilleme tehdidinde geçen bir ihtardaydı.
Misilleme sözcüğü durumu anlatmaya yetmez Tom, dedi Leslie. Anlatmak istedikleri işkence ve oğlumun ölümüydü.
Evet. Cranston Monroe'a bakmaktan kaçınarak sustu. Hollanda'da Warmer Fair'den gelen ilk telefondan başlayarak söylenenler böyleydi.
Neden Amsterdam olduğunu düşünüyorsunuz diye sordu Schofield.
Buna daha sonra geleceğim.
Former Fair'den gelen telefonda söylenenler lütfen diye üsteledi Frank Shields.
Hollanda'da biri tarafından tuhaf bir Amerikan deyimiyle serin kanlı ol dendi.
Afrika Amerikancası demek daha doğru diye ekledi Price. Kökeninden çok farklı anlamda. Özür dilerim, devam edin.
Hilversum'dan yine bir Hollandalı serin kanlı olmayı unutma dedi.
Paris ve Kahire'den gelen telefonlarda da soğukkanlı ol sözleri tekrarlandı.
Sonra İstanbul'dan soğukkanlı kalmak zorundasın dendi. Dikkat çekici bir dil aktarımı değil mi?
Kimin söylediğine bağlı diye karşılık verdi Beowulf Agate. Başka?
Buradan Chicago ile Kansas Sedgwick'ten gelen telefonlarda sükunetini kaybetme ve sükunet yarbay yoksa beşik düşer dendi.
Monroe gözlerini yumarken bir damla gözyaşı belirdi ama derin bir soluk aldıktan sonra oturduğu yerde dikleşti.
Elimizdekilerin özeti bu demek, dedi Schofield sert bir sesle ve üzüntüyle Leslie'ye baktı. Sonra Beyaz Saray müsteşarına döndü. Özetleri çok seviyorsun, özetlemeyi de.
Talimatlar nereden geldiklerine bakılmaksızın kullanılmak üzere yazıya döküldü.
Leslie seslerle aksanların değişik olduğunu söyledi ki bu normal. Normal olmayan büyük bir dikkatle ve çeşitli şekillerde serin kanlı deyimlerinin sürekli kullanılması.
Sanırım bunda hepimiz aynı fikirdeyiz Tom, dedi Shields. Senin görüşün ne?
Serin kanlı sözcüğünün Amerikan kökenli olduğu konusunda da aynı fikirde misiniz?
Tabii, diye söze karıştı sabırsız Brandon. Ne olacak?
Amerikalı kulağına hitap eden. Ana dilde.
Öyle görünüyor, dedi Price. Başka ne ima ediyorsunuz?
Açık, diye yanıtladı Cranston. Talimatlar bir Amerikalı tarafından yazılmış. Matarese'nin üst kademelerinden biri tarafından.
Yarbay Monroe koltuğundan hızla fırladı. Kim, diye sordu.
Onların adı Leslie, dedi devlet müsteşarı. Oğlunu kaçıranların adı Matarese. Senin için bir dosya hazırladım. Kayıtlarımızdaki her şey asıl olarak Bay Schofield, Matarese'nin bildiği adıyla Beowulf Agate tarafından sağlandı.
Monroe başını buraya doğru çevirip konuşmaya hazırlanırken Frank Shields araya girdi.
Nereye gidiyor olduğunu biliyorum Tom, üst düzeylere. O düzeyin altında bulunan hiç kimsenin bilgiye ulaşmasına izin verilmezdi.
Eğer Brandon haklıysa o emirleri yazan buradaki Matarese grubunda, herhalde onların emriyle hareket eden bir şirket ya da holdingdeki bir kişi. Chicago dışında diğer telefon nereden gelmişti?
Kansas Sedgwick'den.
Burayı için bilgi toplayan araştırma birimini Illinois ile Kansas üzerinde yoğunlaştıracağım. CIA yardımcı müdürü yerinden kalkıp telefona gitti.
Bir yere varmayabilir ama bu bir başlangıç Frank, dedi Cranston başını sallayarak.
Birisi bana neler olduğunu anlatacak mı diye bağırdı Monroe ayağa kalkarak. Ve şu Matarese nedir?
Dosyayı oku yarbay, dedi Schofield. Sen bitirdiğin zaman Tony ile ben önemli olduğunu düşündüğümüz bazı noktalar ekleyeceğiz.
Teşekkür ederim ama bunun oğlumla ne ilgisi var?
Pek çok ilgisi var, dedi Beowulf Agate.
17. ayrımın sonu. Sayfa 186.